Ayrım 16, Dönüş Yolu, Eric Maria Remarque, sayfa 161. Yarışma bitti ama dans devam ediyor, masamıza oturduk. Willie'nin kazandığı şişeyi içiyoruz. Albert'ten başka hepimiz masadayız, onu sarışın kızdan ayırmak olanaksız. Willie beni dürtüyor, bak Adele orada. Hızla nerede diye soruyorum. Pistteki mahşer kalabalığını gösteriyor işaret parmağıyla. Gerçekten de Adele orada. Uzun ve kara bir herifle vals yapıyor. Acaba çoktandır burada mıydı diye soruşturuyorum. Çünkü az önceki Utku'muzu görmüş olmasını pek istiyorum. Willie 5 dakikadan beri burada yanıtını veriyor. O uzun sünepeyle mi? Uzun sünepeyle. Adele dansta başını biraz geriye doğru atmış, bir eli kara herifin omuzunda. Yüzünü yandan seyrederken bazen soluğum kesiliyor. Salonun kasvetli ışığında anıların savaştan önceye dalıyor. Ama geçmiş daha dolu, daha başka ve Adele gülünce tanınmayacak kadar değişmiş. Willie'nin şişesinden koca bir yudum alıyorum. Tam da bu sırada küçük terzi kız önümde dans ediyor. Adele'den daha ufak ve minyon. Geçenlerde caddenin sisinde böyle gözükmemişti. Fakat Adele şimdi gerçekten bir kadın. Dolgun göğüsleri, kuvvetli bacakları var. Eskiden de böyle miydi hatırlamıyorum. O zamanlar buna hiç dikkat etmemişim sanırım. Willie kafamdan geçenleri sezmiş gibi, "Güçlü kuvvetli bir kadın olmuş," diyor. Öfkeyle "Kapa çeneni," diye karşılık veriyorum. Vals bitti. Adele kapıya yaslanıyor. O tarafa yürüyorum. Beni selamlıyor. Bir yandan da kara herifiyle gülüşüp konuşuyor. Durup bakıyorum. Kalbim büyük bir karar verecekmişim gibi küt küt vuruyor. Adele bana neden böyle bakıyorsun diye soruyor. Ben hiç diyorum, dans edelim mi? Bunu değil yanıtını veriyor ama öteki dansı. Ve kavalyesiyle pistte yürüyor. Onu bekliyorum. Boston'u birlikte yapıyoruz. Müthiş dikkatli oynuyorum ve Adele beğenerek gülümsüyor. Cephede dansı iyi öğrenmişsin. Tam da yeridir ya yanıtını veriyorum. Az önce bir de armağan kazandık. Hemen yüzüme bakıyor. Yazık, birlikte oynardık. Ne kazandınız? 6 Martı yumurtası ve bir madalya diye yanıt verirken alnımı bir sıcaklık kaplıyor. Kemanlar öyle usul çalıyorlar ki yerde sürüklenen adamların sesi bile duyulabilir. Bir şey söylemiş olmak için bundan böyle birlikte dans edelim diyorum. Hatırlar mısın? Akşamları jimnastik salonundan çıkınca birbirimizin arkasından nasıl da çılgınca bir koşu tuttururduk. Başıyla doğruluyor. Evet, o zamanlar henüz çocuktuk. Şu kırmızı giysili kıza bak. Bu üstü bol bluzlar şimdi pek moda. Şık değil mi? Kemanlar ezgiyi violonsele bırakıyor. Violonseller bir hıçkırık gibi titreye titreye altın gibi sesler çıkarıyorlar. Sana ilk seslendiğimde ikimiz de koşup kaçmıştık diyorum. Haziranda ve kent dışında hendeklerdeydik. Bugün gibi hatırlıyorum. Adele birisine el sallıyor, sonra başını yine benden tarafa çeviriyor. Evet, böyle saçma şeyler yapmıştık. Şey, sen tango biliyor musun? Şu karşıdaki esmer adam çok iyi bir tangocu. Yanıt vermiyorum, müzik susuyor. Bizim masaya biraz uğramak ister misin diye soruyorum. Bizim masadan tarafa bakıyor. Rugan ayakkabılı o fidan boylu kim? Karl Bröger diyorum. Adele masamıza oturuyor. Willie bir bardak içki ikram ediyor ve bir espri yapıyor. Adele gülüyor ve Karl'a bakıyor. Bakışlarını Karl'ın bir kızak beygirini andıran damı üzerinde dolaştırıyor zaman zaman. Genç kızın elbisesi modern. Adele'yi hayretle süzüyorum. Öyle değişmiş ki. Yoksa anılar beni bunda da mı yanılttı? Hızla büyüyüp azmanlaşarak gerçeği aştı mı? Masamızdaki bu kız pek fazla konuşan şamatacı bir yabancı. Daha yakından tanıdığım bir başkası saklı olmasın bu dış görünüşün altında. Sadece biraz yaşlanmakla böylesine değişilebilir mi? Belki de yıllar diye düşünüyorum. Öyle ya, 3 yıl geçti o zamandan beri. O tarihte 16'sında bir çocuktu. Şimdi 19'unda yetişkin bir insan. Ve zaman denilen o atsız hüzün üzerime çullanıyor birden. O damla damla akar ve değişiverir. Geri dönüldüğünde hiçbir şey tekrar bulunmaz. Ah, ayrılık çetindir ama yine gelmez. Bazen daha da çetin olabilir. Willie ne diye tuhaf oldu suratın, Ernst diye soruyor. Çok mu karnın acıktı? Adele gülerek, can sıkıcı halleri vardır onun diyor. Eskiden de hep böyleydi. Biraz neşeli oluver. Genç kızlar böylelerini hiç kımıldamadan somurtanlara yeğlerler. Geçmiş ola diye düşünüyorum. Ama Adele o kara herifle ve Karl Brueger'le dalga geçtiği için değil, beni can sıkıcı bulduğu ya da kendisinin değiştiği için de değil. Hayır, bunların hiçbirinden dolayı değil. Bütün bunların hiçbir anlamı kalmadı. Oraya buraya koştum, gençliğimin bütün kapılarını çaldım ve o kapılardan geçip içeriye yine girmek istedim. Henüz genç sayıldığım için beni yine içeriye alacaklarını sanmış ve unutmayı çok istemiştim. Ama o bir düş gibi kaçıverdi benden. Sessizce parçalandı ve dokunmak isteyince bir kar gibi dağılıverdi. Aklım almıyordu. Hiç değilse burada bir şeylerin kalmış olması gerekirdi. Oysa ben her deneyişimde yeniden gülünçleşiyor ve kederleniyordum. Ama bu anılar kırlarında da sessiz ve gürültüsüz bir savaşın patlamış olduğunu ve eskiyi aramanın saçmalığını şimdi fark ediyorum. Zaman bir uçurum gibi araya girdi, geriye dönmem olanaksız. Yapabileceğim tek şey ileriye atılmak, yürümek, rastgele ilerlemek, çünkü hiçbir amacım yok. İçki bardağımı parmaklarım arasında sımsıkı tutup bakışlarımı yukarıya çeviriyorum. Adele orada oturuyor ve Karl'a kara borsada ipekli çorabı nerede bulabileceğini soruyor. Az önceki gibi dans ediliyor ve orkestra yine o üç kız pansiyonu valsini çalıyor. Ben de yine hep aynı durumda sandalyemde oturuyorum, soluk alıyor ve yaşıyorum, deminki gibi. Bir yıldırım çarpıp beni yerimden sökmüş, çevremde toprak çöküvermiş ve arta kalan ben ancak şimdi her şeyimi hem de gerçekten yitirmiş değil miyim? Adele ayağa kalkıyor ve Karl'la vedalaşırken keyifli keyifli, o halde Meyer ve Nikel'de bulabileceğim diyor. Doğrudur, onlar her çeşit dalavereli ticareti yapıyorlar. Yarın bir uğrayın oraya. Hoşça kal Ernst.
Seninle geleyim.
Dışarıya çıkınca Adele elini uzatıyor. Daha fazla gelmene gerek yok. Birisi bekleyecek beni de. Yaptıklarımı budalaca ve aşırı buluyorum ama elimde değil. Kasketimi elime alıyor ve sonsuz ayrılışlarda olduğu gibi Adele'yi değil, geçmişin her şeyini derin bir saygıyla selamlıyorum. Adele beni dikkatli süzdükten sonra, "Bazen gerçekten de gülünç oluyorsun," diyor ve bir şarkı tutturup yokuş aşağı hızla uzaklaşıyor. Bulutlar sıyrılmış, kentin üzerinde saydam bir gece var. Uzun uzun bakıyorum ötelere, sonra geri dönüyorum. Dördüncü kısım. Connors Magazinosu'nun büyük salonunda ilk buluşma toplantımızı yapıyoruz. Alaydaki arkadaşlar savaştan döndüğünden beri ilk kez toplanıyoruz. Bütün arkadaşlar çağrılı, büyük bir şenlik olacak. Karl, Albert, Yup ve ben bir saat daha erken damladık. Eski arkadaşları yine görmek için sabırsızlanıyoruz. Bu arada büyük salonun yanındaki konuk odasında oturup Willie'yi ve ötekileri bekliyoruz. Tam da bir şişe konyağına zar atarken kapı açılıyor ve Ferdinand Cossole içeri giriyor. Haline öyle şaşırıyoruz ki zarlar elimizden düşüyor. Sivil giyinmiş. Oysa şimdiye kadar hemen hepimiz gibi eski üniformasını giymeye devam etmişti. Ama bugün bayram günümüz onuruna ilk defa sivil giysiyle göründü. Kadife yakalı mavi bir palto sırtında, yeşil bir şapka başında, sert yakası ve boyun bağıyla karşımızda. Bu haliyle bambaşka bir insan olmuş. Hayretten henüz kurtulamadan bu defa da caden sökün ediyor. O da ilk defa sivil giyinmiş. Çizgili bir ceketi, sarı iskarpinleri ve tutulacak kısmı gümüşten bir bastonu var. Başı havada, salonda kasıla kasıla yürüyor. Cossole'ye rastlayınca şaşkınlıktan dona kalıyor. Cossole de şaşırmış. Her ikisi de ötekini şimdiye kadar hep üniformayla görmüştü. Birbirlerini bir daha süzüyorlar. Sonra makaraları koyu veriyorlar. Biri ötekini sivil kılığıyla müthiş gülünç buluyor. Caden, ulan Ferdinand diye sırıtıyor. Senin kibar adam olduğunu her zaman söylerdim. Öteki ne gibi diye soruyor ve gülmesini yarıda geziyor. Caden, işte bak diyor ve Cossole'nin paltosunu gösteriyor. Bunu eskiciden aldığım belli. Ferdinand öküz diye homurdanıyor ve öfkeyle arkasını dönüp uzaklaşıyor. Fakat hafifçe kızardığını da görüyorum. Gözlerime inanamıyorum. Gerçekten de çekingenleşiyor ve kimsenin bakmadığını tahmin edince alay konusu paltosunu göz ucuyla süzüyor. Sırtında üniforması varken böyle şeylere metelik vermez de. Ama şimdi havı gitmiş kol ağızlarını sürtüp bir iki lekeyi kaybediyor. Sonra da birinci sınıf bir giysi giymiş olan Karl Bröger'den tarafa uzun uzun bakıyor. Kendine baktığımın farkında değil. Bir süre sonra Karl'ın babası ne iş yapıyor diye soruyor bana. Sulh yargıcı. Düşünceli düşünceli ya, demek sulh yargıcı diye tekrarlıyor. Ya Ludwig'in babası? Vergi katibi. Bir süre susuyor, sonra o halde diyor, yakında bizlerle selamı sabahı keseceksiniz. Sen delirmişsin Ferdinand diye lafı ağzına tıkıyorum. Kuşkuyla omuz silkiyor, şaşkınlığım artıyor. Şu berbat sivil giysileriyle sadece değişik görünmüyor, gerçekten de değişmiş. Şimdiye kadar böyle şeylere boş verirdi ama şimdi pardösüsünü çıkarıyor, hatta onu salonun en loş köşesine asıyor. Kendisine baktığımı görünce burası çok sıcak diyor öfkeyle. Başımla doğruluyorum. Bir süre sonra canı sıkkın senin baban ne iş yapar diye sordu. Ciltçi. Gerçekten mi derken bir canlanıyor. Ya Albert'in babası? Öldü, tesviyeciydi. Sevinçle tesviyeciydi ha diye tekrarlıyor, sanki papa falanmış gibi. Tesviyeci demek, eşsiz vallahi. Ben de tornacıyım, hemen hemen meslektaş sayılırız onunla. Öyle gibi bir şey. Asker Kossole'nin kadının sivil Kossole'ye nasıl da geçtiğini fark ediyorum. Yeniden yüzüne kan, hareketlerine canlılık geliyor. Yoksa gerçekten de yazık olurdu diye ısrarla belirtiyor. Ve tam o sıra önümüzden geçen Cade'nin yine sırıttığını görünce hiç ağzını açmadan ve olduğu yerde kımıldamadan güçlü bir tekme yapıştırıyor ona. Kossole yine eski Kossole oldu. Büyük salonun kapısı gürültüyle açılıp kapanmaya başlıyor. Biz de salona geçiyoruz. Kağıttan çiçek askılarla süslenmiş salon ve boş masalar tedirginlik veriyor. Köşelerde toplanmış bazı gruplar var. Eski püskü kısa asker ceketini giymiş Julius ve de Camp'ı onların arasında fark edince birkaç sandalyeyi hızla bir tarafa itip selamlamaya koşuyorum. Ona nasılsın Julius diye soruyorum. Bana maun ağacından bir haç borcun olduğunu unuttun mu? Bir piyano kapağından kendi elinle yapacaktın cephedeyken. İyi sakla onu koca herif. Vettekamp üzgün. Benim de işime yarayabilirdi böyle bir haç diyor. Karım öldü. Vah vah diyorum, nesi vardı? Omuz silkiyor. Bütün kış dükkanların önünde sıra beklemekten bitkin düşmüş olmalıydı. Sonra da çocuk doğurdu ve dayanamadı. Ya çocuk? Çökmüş omuzlarını soğuktan titriyormuş gibi havaya kaldırarak o da öldü diyor. İşte böyle Ernst. Schaeffler de öldü biliyor muydun? Başımı sallıyorum iki yana. Nasıl oldu bu iş? Weddekamp piposunu ağzına yerleştiriyor. Başından tam 17 kurşun yarası almıştı, hatırlıyor musun? O tarihte epeyce iyileşmişti de. 6 hafta önce birdenbire garip bir baş ağrısı başladı. Kafasını durmadan duvara çarpmak istiyordu. 4 kişi güçlükle götürebildik hastaneye. İltihap gibi bir şey dediler. Ertesi gün işi tamamdı. Bir kibrit daha çıkarıyor. İşte böyle. Şimdi karısına bir emekli aylığı bağlamaya bile yanaşmıyorlar. Ya Gerhard Pohl'dan haberin var mı? O gelemez. Fassbender ve Fritsch de gelemeyecek. İşsizler. Bir lokma bir şey yiyecek paraları bile yok. Yoksa severek gelirlerdi koca oğlanlar. Bu arada salonun yarısı doldu. Bizim alaydaki arkadaşlardan gelenler var hala. Yine de bir türlü neşelenemiyoruz. Oysa bu buluşmayı haftalardır sevinçle beklemiş ve bizi bazı ruhsal baskılardan, güvensizlik duygusundan ve yanlış anlamalardan kurtaracağını ummuştuk. İster bizim asker partallarının arasına karışmış sivil giysiler, isterse tahtadan bir kama gibi arkamıza saplanmış olan meslek, aile ve toplumsal durum farkları yüzünden olsun. Geçmişin o eski ve gerçek arkadaşlığı kalmamış. Her şey ve herkes değişmiş. İşte Bosso, bizim alayın en beceriksiziydi. Devamlı budalalıkları yüzünden herkesin her zaman alay konusuydu. Cephede üstü başı pek pis, eski püsküydü ve onu birçok defa tulumbanın altında yıkamıştık. Şimdi ise sırtında en iyi yünlü kumaştan giysi, boyun bağında ince iğne ve ayağında tozluklarla aramızda oturuyor. Sözü geçer ve hali vakti yerinde bir adam olmuş. Yanında Adolf Bethke oturuyor. Cephedeyken ondan öyle üstündü ki kendisine laf etmesi bile Bosse'yi sevindirirdi. Şimdi ise o biraz da toprağı olan zavallı bir kunduracıdan başka bir şey değil. Ludwig Breyer de teğmen üniforması yerine çarpık duran el örgüsü bir çocuk boyun bağı bağlamış. Eskiden mahiyetinde olan delikanlı omzuna çekinmeden vurabiliyor. Çünkü iş yeri olan caddede bir tesisatçı dükkanı var. Valentin'in şurası burası yırtık ve öne açık üniformasının altından mavi beyaz eski bir kazak görünüyor. Oysa Valentin ne yaman askerdi. Şu dalavereci Lederhose köpeği de kanarya sarısı muşambasıyla çalımlı çalımlı oturmuş İngiliz cigaraları içiyor. Her şey değişmiş. Ama dahası var, davranışları da başkalaşmış, giyimlerden ötürü. Bir zamanlar ağızlarını bile açmayanlar şimdi büyük laflar ediyor. İyi bir koruyuculuk göze çarpıyor ve eski giysililerin çoğu susuyor. Askerliğini az subay hem de beceriksiz olarak yapmış bir baş öğretmen, yukarıdan bakan bir tavırla Karl ve Ludwig'in sınavlarını soruyor. Ludwig'in içinden yanıt olarak elindeki bira bardağını adamın başından aşağıya boşaltmak geliyor. Bereket, Karl öğrenim, sınav ve benzeri şeylerden horlukla söz edip ticaret ve iş üzerine övgüyle konuşuyor. Bu gevezelikler beni neredeyse hasta ediyor. Birbirimizle hiç buluşmasak daha iyi olacaktı. Çünkü hiç değilse anılarımız bize kalacaktı. Bütün şu insanların yine kirli üniformalar giymiş olduklarını, Konnersman gazinosunun da dinlenme karargahında bir kantin olduğunu gözümün önüne getirmeyi deniyorum ümitsizce. Ama bunu başarmam olanaksız artık. Gördüklerim daha ağır basıyor. Yabancılık havası daha üstün geliyor. Birliktelik bağı üstünlüğü elden kaçırmış. Şahsi çıkarlar yüzünden parçalanmaya başlamış. Hepimizin sırtında aynı giysi varken geçmişin bazı göründüğü oluyor. Ama belirsiz ve silikleşmeye başlamış bile. Şu oturanlar hala arkadaşlarımız. Ama bir taraftan da değiller artık. Üzüntü veren de bu. Savaşta arkadaşlıktan başka ne varsa yok edilmişti. Ama bizler arkadaşlığa iyice inanmıştık. Şimdi ise ölümün başaramadığını hayat yapıyor, bizleri ayırıyor. Yine de buna inanmak istemiyorum. Ludwig, Albert, Karl, Adolf, Willy, Valentin ve ben bir masadayız. Sıkıntılı bir hava var. Albert büyük salona bakarak hiç değilse bizler ayrılmayacağız birbirimizden diyor. Bu görüşe katılıyor ve birbirimize ellerimizi uzatıyoruz. Diğer taraftaki yeni giysililer de bu sırada bir araya geliyorlar. Bizler bu yeni düzene katılmıyoruz. Betke'ye haydi uzat sen de diyorum. Epeyden beri ilk defa gülümsüyor ve kocaman elini ellerimizin üstüne bırakıyor. Bir süre daha birlikte oturuyoruz. Adolf Betke çabuk ayrılıyor. Hali hiç iyi değil. Onu hemen ziyaret etmeye karar veriyorum. Bir garson yanımıza yaklaşıp Cadene bir şeyler fısıldıyor. O da olmaz gibilerden bir el işareti yaparak burada kadınların işi yok diyor. Şaşarak bakıyoruz. Caden hoşlanmış bir tavırla gülümsüyor, garson geri geliyor. Onun peşi sırada güçlü kuvvetli bir genç kız çabuk çabuk yürüyor. Caden şaşırıyor, bizler sırıtıyoruz. Ama Caden işin içinden çıkmasını beceriyor ve abartmalı bir el hareketi yaparak nişanlım diyor. Bunu söylemekle yetiniyor. Takdimin bundan ötesini Willy üzerine alıyor ve Ludwig'le başlayıp bende bitiriyor. Sonra genç kızdan oturmasını rica ediyor. Kız isteği yerine getiriyor, Willy yanına oturuyor, kolunu genç kızın sandalyesinin arkasına koyuyor ve ''Yeni Hendek'teki ünlü at kasabı sizin babanız değil mi?'' diye laf açıyor. Genç kız başıyla doğruluyor, Willy daha da yaklaşıyor. Cadi'nin durumla ilgilendiği yok, birasını keyifle içiyor. Willy'nin canlı ve ısrarlı konuşmaları genç kızın çekingenliğini gideriyor. Kız sizleri tanımayı çok istiyordum diyor. Sevgilim sizlerin lafını sık sık açar ama sizi getirmesine her söyleyişimde yanaşmaz. Willy ne dediniz derken bakışlarıyla Caden'i yiyecek gibi oluyor. Onunla size gelmek mi? Elbette büyük bir memnuniyetle geliriz. Gerçekten de pek memnun oluruz. Melun herif bize bundan hiç bahsetmedi. Caden biraz tedirginleşiyor. Kossole öne doğru eğiliyor. Otur bakalım sevgiliniz neler anlatmıştı Fräulein? Caden, Mary'ciğim gidelim diye lafa karışıyor ve yeniden doğruluyor. Kossole ise onu sandalyesine itiyor yine. Otur bakalım. Sevgiliniz neler anlatmıştı Fräulein? Mary'cik iyice ahbaplaştı. Willy'ye fettan fettan bakarak, siz Bay Homer'siniz değil mi diye soruyor. Willy kasap dükkanını hayalinde selamlıyormuş gibi büyük bir reverans yapıyor. Kız da öyleyse kurtardığı da sizsiniz diye gevezeliğine devam ediyor. Bu sırada cadende bir karınca yığını üstünde oturuyormuş gibi sağa sola kımıldanıyor. Kız yoksa unuttunuz mu diyor. Willy başını tutuyor. Sonradan ebeyce sarsılmıştım da belleğe müthiş dokunuyor. Yazık ki bu yüzden pek çok şeyi unutuyorum. Kossole soluğu kesilerek kurtarmış mı diye soruyor. Caden, Mary'ciğim ben gidiyorum diye tekrarlıyor. Geliyor musun, gelmiyor musun? Kossole onu alıkoyuyor. Mary'cik pek de alçak gönüllüdür diye kıkır kıkır gülüyor ve ağzı kulaklarına varıyor. Oysa o olayda Bay Homeyer'i baltayla parçalamak üzere olan 3 zenciyi öldürmüş, birini yumruğuyla... Kossole yumrukla diye boğuk boğuk tekrarlıyor. Ötekileri de kendi baltalarıyla, bu işi bitirdikten sonra sizi geriye taşımış. Ve Mary'cik Willy'nin 1.90'lık boyunu süzdükten sonra nişanlısından yana güvenle bakıyor. Başarılar bir defacık olsun anlatılmalı. Kossole gerçekten de öyle diye doğruluyor. Bir defa olsun anlatılmalı. Willy Mary Jean gözlerine bir an dalgın dalgın baktıktan sonra evet diye doğruluyor. O eşsiz bir insandır. Sonra Caden'e bir baş işareti yapıyor. Bir saniye benimle dışarıya gelsene. Caden duraksayarak ayağa kalkıyor. Fakat Willy'nin hiç de kötü bir niyeti yok. Birkaç dakika sonra kol kola görünüyorlar. Willy Mary'cikten yana eğiliyor. O halde anlaştık. Yarın akşam ziyaretinize geliyorum. Zencilerden kurtarıldığım için teşekkür etmem gerekiyor. Ama bir defa da ben nişanlınızı kurtarmıştım. Mary'cik şaşarak öyle mi diyor? Willy ileride bir gün anlatır belki diye sırıtıyor. Caden rahat bir soluk alıyor ve nişanlısıyla hemen uzaklaşıyor. Willy yarın kesim günü de diye bizlere durumu açıklıyor. Ama kimsenin kulak verdiği yok. Kendimizi uzun süredir zor tuttuğumuzdan şimdi makaraları koyu veriyoruz. Kossole öyle çok gülüyor ki boğulacak gibi oluyor. Ancak bir süre sonra Willy at sucuğunun teslim şartları üzerine çok çıkarlı bir anlaşmaya vardığını bildirebiliyor. Ve delikanlı avcumun içinde diye sırıtıyor. 16. ayrımın sonu. Sayfa 172.